Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam geçen programımızda Ricalü Gayb, İstimdat, Vahdet-i Vücut ve Vahdet-i Şuhud gibi konuları dinleyicilerimize paylaştık. İnşallah da bugünkü programımıza hem dinleyicilerimizden gelen bazı konularla ilgili talepler hem de sorularla devam etmiş olalım. Hocam ilk olarak hatıralarla ve bazı malumatlarda, bazı eserlerde Bandırmalı Tatlıcı Ali abinin ismini dinleyicilerimiz görüyorlar, okuyorlar. Onunla alakalı sizlerin de biliyoruz ki hatıraları var. Derviş Keşkülü kitabınıza çıkan son zamanlarda çıkan Derviş Keşkülü kitabınızın son bölümünde de kendisiyle ilgili hatıralarınız vardı. İnşallah onunla başlayalım hocam. Bizle onun hatıralarını ve bazı malumatları paylaşırsanız seviniriz hocam.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Tatlıcı Ali abimiz, ismi Ali Öztaylan, 1913 yılında Üsküp'te doğmuş. Üsküp bugün Balkanlarda biliyorsun Makedonya'nın başkenti, o zamanlar Osmanlı'nın bir şehriydi. Genç yaşta Bandırma'ya, Balıkesir'in Bandırma ilçesine göç etmiş. Ortaokula kadar biraz tahsili var, sonra bırakmış ve esnafla başlamış. Yani tatlıcı dükkanı açmış. İşte süt, tatlı, pasta gibi şeyler satan bir zat. Bu arada önce Ahıskalı Ali Haydar Efendi'ye intisap edip mürid oluyor. Daha sonra onun vefatından sonra onun tavsiyesiyle Sami Efendi Hazretlerine, Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi'ye intisap ediyor. Böyle derviş meşrep, Osmanlı Efendisi bir insandı. Ve 2008 yılında bu Bandırmalı Tatlıcı Ali amcamız rahmetli oldu. Onun vefatından sonra Altınoluk dergisinde bir yazı, bir taziye başsağlığı kabilinden birkaç hatırasını da kaydederek Eylül 2008 sayısında Altınoluk'un bir yazı yazmıştık. Fakat 2008'den sonra Tatlıcı Ali abi ile ilgili bir kısım bazı yeni hatıralar aklımıza geldi veyahut da dinledik. Bandırma'daki onun eski dostlarından bazı yeni hatıralar derleyip topladık. Bunlarda söz uçar, yazı kalır diye bir kaide var. Bunlar da zayi olmasın. Çünkü Ali amcayı tanıyan insanlar da azaldı diyerek böyle notları bir yazı haline getirdim. İnşallah oradan dinleyicilerimizle paylaşayım. Bu arada Altınoluk'ta yazdığımız 2008'de yazdığımız o taziye yazısını ufak tefek ilavelerle Derviş Keşkülü isimli kitabımıza koymuştuk. Erkam Yayınları'ndan çıkan Derviş Keşkülü isimli eserimizin sonunda Tatlıcı Ali abi hakkında bir bölüm var. Onu da arzu eden dinleyicilerimiz alıp okuyabilirler. Şu anda okuyacağım yazı henüz yayınlanmadı. Tabii bu arada Altınoluk'ta yayınlanabilir. Bandırma'daki Nakşibendi meşayihından Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin şeyhi Ahyolulu Bezzaz Ali Rıza Efendi 1912'de vefat edince dergah ve mescidinin bahçesine defnedilmişti. Bezzaz Ali Rıza Efendi'nin kabri Bandırma'da Tekke Camisi'nde. 1916'da ya da daha sonraki yıllarda bu dergah ve mescit yanmış. Bir rivayete göre Yunan ordusu Kurtuluş Savaşı'nda mağlup olup kaçarken Bandırma'daki birçok bina gibi bu tekke ve camiyi de yakmıştı. Uzun süre metruk kalan bu arsa 1950'li yıllarda Bandırma'da yol genişletmesi sebebiyle bir istimlaka kurban gitmesin ve bahçedeki Ali Rıza Efendi'nin mezarı zayi olmasın diye Tatlıcı Ali Efendi'nin girişimleriyle oraya bir cami yapımına başlanmış. Sene 1955 veya 1958'dir. O dönemde cami yaptırma derneği gibi bir gelenek pek yaygın olmadığı için yapılacak cami için maddi destek vermek isteyenler Tatlıcı Ali abiye para verirler. O da veren kişinin adını ve miktarını bir listeye yazarmış. Bu dönemde Tatlıcı Ali abi rüyasında o dergahın son şeyhi Bezzaz Ali Rıza Efendi'yi görür. Ali Rıza Efendi, Ali Efendi, bizim camimizin inşası için size para verenler olmuş. Listesi sizdeymiş. O listeyi görebilir miyim? Der. Tatlıcı Ali abi cebinden listeyi çıkarıp Şeyh Efendi'ye uzatır. Ali Rıza Efendi de cebinden bir kalem çıkarıp listedeki iki kişinin üzerini çizer ve listeyi tekrar Tatlıcı Ali abiye iade eder. Hayretle uyanan Ali abi bu rüyaya ilk anda bir anlam veremez. Sabah tatlı dükkanına gidip çalışmaya başladığında listeden ismi silinenlerden birisi gelir ve Ali abi ben sana cami inşaatı için biraz para vermiştim ama şimdi bana da çok lazım oldu. O parayı geri versen der. Ali abi meseleyi anlar. Demek ki bu adamın parası o mübarek mekana nasip olmayacak der. Parasını iade eder. Ancak listeden ismin silinen bir kişi daha vardır. Herhalde o da gelip isteyecek diye düşünüp ikinci adamın parasını da bir zarfa koyup bekler Ali abi. Bir süre sonra o da gelir. Dükkana oturur fakat bir şey söylemez. Ali abi usulca adamın yanına gider. Cami için verdiğim para buyur der ve zarfı uzatır. Adam nereden bildin isteyeceğimi der. Ali abi boş ver sen al git der ve adam alıp gider. Tatlıcı Ali abi bir defasında Bandırma'dan otobüs ile Bursa'ya giderken yanındaki koltukta oturan adam sürekli ceketinin iç cebinden konyak, viski gibi küçük bir şişeyi çıkarıp içmekte, demlenmekteymiş. Ali abi adama bakıp, beyefendi ben size çok özeniyorum demiş. Adam, bey baba demiş, bizim neyimize özeniyorsun? Ben ayyaş bir adamım. Bak otobüste bile duramayıp içiyorum. Ali abi, yok yok demiş, hani siz içip sarhoş olduktan sonra gecenin bir yarısı sokağa çıkıp Allah diye nara atarsınız ya. İşte ona çok özeniyorum. Ben de sizin gibi sokağa çıkıp Allah diye bağırmak istedim. İçim yandı ama bağıramadım. Konu komşudan utandım. Siz ise kimseyi takmadan ne güzel Allah diyorsunuz deyince yanındaki adam ağlamaya başlamış ve içkiyi bırakmış. Bir defasında Ali abinin alkollü içkiler satmakla ve gafletle ömrü geçen bir komşusu ölüm döşeğindeymiş. Çocukları gelip Ali abi babamız çok hasta gelip kelime-i şehadet telkin etsen demişler. Ali abi de o eve gitmiş ölüm döşeğindeki adam kendinden geçmiş vaziyette dolar mark dolar mark deyip duruyormuş. Kendisine telkin edilen kelime-i şehadetleri duymuyormuş. Ali abi odadaki insanları dışarı çıkarmış adama bir iki tokat vurmuş. Adam biraz kendine gelip karşısında Ali abi'yi görünce Ali abi demiş, ardından Allah demiş ve ruhunu teslim etmiş. Bazen Bandırma'dan İstanbul'a gidip devrin ulema ve urefası ile sohbet eden Ali abi, bir defasında Beyazıt'ta bir mecliste Neyzen Tevfik'ten neyin tarihiyle ilgili güzel bir sohbet dinlemiş. Sohbetin sonunda güzel bir ney üfleyen Neyzen, "Bu benim son ney üfleyişim." demiş. Ve Ali abiye dönüp benim cenaze namazımı sen kıldıracaksın demiş. Vasiyetimdir demiş. Ali abi estağfurullah efendim ben hoca değilim. Tahsili nakıs zavallı bir tatlıcıyım dediyse de dinletememiş. Bir hafta sonra Neyzen Tevfik'in vefat ettiğini duyan Ali abi vasiyeti gereği mecburen cenaze namazını kıldırdığını söylerdi. Tatlıcı Ali abi bir gece rüyasında bir adamı görmüş. Adam, Ali Efendi, ben Manyas'ın Kazaklar köyünde yaşayıp vefat eden Rus asıllı bir kişiyim. Ömrüm bu köydeki kilisede görünüşte papaz olarak geçti. Ama ben İslam'ın hak din olduğuna inanıyordum, Müslüman olmuştum. Ancak öldüğüm zaman beni Hristiyan mezarlığına gömdüler. Ben burada muzdaribim. Benim kabrimi manen Müslüman mezarlığına naklediver, demiş. Ali abi de rüyada manen nakli kubur yapmış. Uyandığında bu rüya kendisini harete sevk etmiş olmalı ki birkaç gün sonra Kazaklar köyüne gidip kahvanedekilere burada bir papaz var mıydı diye sormuş. Köylüler de evet çok iyi bir insandı öldü demişler. Manyas'ın Kazaklar köyü Kazakistan bölgesinden gelmiş Rusların iskan edildiği Osmanlı döneminde çok eski. Orada yerleştirmiş Rusların yaşadığı bir köymüş. Sonra onlar göçmüş Efendim bir aile kalmıştı. Onlar da en son ölmüş papaz. Fakat papaz değil, aslında Müslümanmış. Böyle bir rüya. Tatlıcı Ali abi şöyle derdi. Adnan Menderes'in idam edileceği günün sabahında seher vakti uyandım. Fırtına vardı. Kuşlar, kediler, köpekler adeta feryat ediyordu. Bir süre sonra sükunet oldu. Ali abi bir defasında manen hal sahibi olduğunu hissettiği meczup bir zata, "Efendi, düdüğü nereden çaldın?" demiş. Maksadı, manen hangi zatlardan istifade ettiniz demekmiş. Adam, "İhlasla ikram edilen hiçbir şeyi reddetmedim." demiş. Ali abi, vaaz kürsülerinde Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhametinden çok azabının anlatılmasına üzülür ve "Bu vaizler bizi çok korkutuyor." derdi. Ali abi, manevi oğlu gibi sevdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tasavvuf hocalarından merhum Selçuk Eraydın'ın Fusus-ül Hikem şerhi ve Mesnevi şerhini Osmanlıca'dan yeni harflere çevirdiğini duyunca, "Selçuk Efendi, bu mübarek eserleri abdestli olarak yazalım inşallah." buyurmuşlar. Selçuk Bey de bu tavsiyeye uyar, abdestsiz olarak yazmazdı. Yani Osmanlıca el yazısından daktiloya hep abdestli olarak aktarırdı. Tatlıcı Ali abi son yıllarında hastaydı. Bazen hastanede yattığı da olurdu. İstanbul'da hastanede yattığı bir gece saat 11 civarında yanında refakatçi olan oğlu Cemal Öztaylan'a, "Oğlum, bu hastane çayları naylon bardakta ve sallama çay olarak geliyor. Demi de iyi değil. Keşke cam bardakta ve iyi demlenmiş çay olsa da içsek." der. Oğlu kendi kendine, "Babamın İstanbul'da birçok dostu var. Birine telefon etsem cam bardaklar ve demli çay alıp getirebilir. Ama gecenin bu saatinde aramak da uygun değil. Hatta Cemal'in canı çay istemiş de babasını bahane ediyor olabilir derler mi?" diye düşünürken, Ali abinin Ebu Ziyafe lakabıyla bilinen dostu Şevket Usta, yani Şevket Demirci, çıkar gelir. Elinde bir demlik çay ve cam bardakları vardır. "Ali abi, sana çay içmeye geldik." der. Bir asker emeklisi Bandırma'da Ali abinin dükkanına yakın bir yerde tatlı ve pasta dükkanı açmış. Ancak müşteriler Ali abinin dükkanına geliyor, yeni açılan o dükkana pek iltifat etmiyorlarmış. Adam bir gün Ali abinin dükkanına gelip açmış ağzını, yummuş gözünü. "Sen böyle şerefsiz, böyle namussuzsun." diye aklına gelen küfürleri 5-10 dakika sayıp dökmüş. Ali abi sadece dinlemiş. Bir süre sonra adamın söyleyecek sözü ve edecek küfrü kalmayınca, Ali abi, "Ver şu mübarek elini öpeyim. Sen ne dediysen bende iki katı var. Bana şerefsiz dediysen ben senin dediğin bildiğinden daha şerefsizim." deyince adam şaşırıp kalmış ve "Ben ne diyorum, bu ne diyor?" deyip ayrılmış, dükkanını da kapatmış. Naci Öztürk abimizin anlattığına göre Tatlıcı Ali abi şöyle dermiş. Osman Efendi'ye manevi vazife verildiği 1997 senesinden sonra kendisiyle ne zaman telefonda konuşacak olsam ayağa kalkar, ceketimin düğmesini ilikler, öyle konuşurum. Kendisini o kadar çok severim ki bir mecliste hasbelkader Osman kelimesi geçse onu hatırlar ve bayılacak gibi olurum. Yine Naci Öztürk abimiz anlatmıştı. Bir gün tatlı dükkanına kasketli bir adam gelip oturmuş. Bandırma'daki tatlı dükkanına kasketli, şapkalı bir adam gelip oturmuş. Islık çalıyormuş. "Aga, ver bir tatlı bakalım." demiş. Ali abi bu adamın halinin farklı olduğunu anlamış. Küçük bir kase sütlaç vermiş. Kendisi de yanına oturmuş. Hem adam yiyormuş hem de Ali abi yiyormuş. Ama sütlaç bir türlü bitmiyormuş. O zaman Ali abi bu zatın Hızır Aleyhisselam olduğunu anlamış. Mustafa Ocak Hoca şöyle anlatmıştı. Üsküdar'da İskele Camii'nde imamlık yaptığım yıllarda bir kurban bayramı öncesi 3 tane kurbanlık koç almıştım. Koçlar otlasın diye caminin bahçesinde bulunan mezarların arasına salmıştım. Bu durumu gören Bandırmalı Ali abi çok üzülmüş ve "Burada yatan zatları rahatsız etmek doğru değil." demiş. "Efendim, bunlar imamın koçları," dinlenince, bu nasıl imam, olmaz böyle şey demiş. İmam Mustafa Hoca meseleden haberdar olup Ali abiden özür dilemiş. Efendim başka yerimiz yoktu demiş. Daha sonra bazı arkadaşlarıyla İstanbul'dan Bandırma'ya Ali abi ziyarete gittiklerinde Ali abi ona seni tanıdım, sen Koççu imamdın diye latif etmiş. 1980'li yıllarda Bandırma'da cami önlerinde küçük tezgahında tesbih, takke, misvak, misk vesaire satarak geçimini temin eden Orhan amca, o dönemde İslamiyet'i de anlatmaya çalışırmış insanlara. 12 Eylül darbe döneminde karakola çekilip sabaha kadar dayak yemiş. Ertesi gün evine gitmiş. Durumu öğrenen tatlıcı Ali abi birkaç arkadaşıyla birlikte Orhan amcanın evine ziyarete gidip gazan mübarek olsun demişler. Ancak Bandırma'da üzerindeki baskılar devam edince Bursa'ya taşınmış. O dönemde Ali abi de bir sünnet düğünü vesilesiyle Bursa'ya davet edilmiş. Bursa'ya geldiklerinde Orhan amcayı da yanlarına alıp düğün mekanına gitmişler. Düğün sahibi varlıklı zat Ali abiyi içeriye buyur etmiş. Ali abi önce Orhan efendi girmezse ben de girmem demiş. Düğün yemeğinde tabak önce Ali abiye gelmiş. Ancak Ali abi ilk tabağı Orhan amcaya ikram etmiş. Ali Çiftçi hocamız şöyle anlatmıştı. Sami Efendi Hazretlerinin İzmir vazifelisi Dursun abi Bandırma'ya geldiğinde bize bu dünyada 1,5 mürit yetiştirdim demişti. Bir mürit ile kastettiği tatlıcı Ali abi, buçuk ile kastettiği de İlhan Armutçuoğlu'ymiş. Yine Ali Çiftçi hocamız anlatmıştı. Bandırma'da Haydar Çavuş Camii'nin bahçesinde birkaç arkadaş ile ayaküstü konuşuyorduk. Ali abi de yanımıza geldi. Derken Kemal isminde bir meczup gelip kendini Ali abinin dizlerine attı. Ali abi cebindeki ütülü bembeyaz mendili çıkarıp o meczubun burnunu, yüzünü sildi, başını okşadı. Sonra o meczup ayrılıp gitti. Ali abinin bu hareketi gariplere ve meczuplara karşı nasıl davranmamız gerektiği konusunda bize hal diliyle bir ders oldu. Bandırma Tekke Camii imamı Adem Hoca anlatıyor. Tatlıcı Ali abinin ömrünün son yıllarında ayaklarından rahatsız olduğu için evden çıkamazdı. Zaman zaman evine ziyarete giderdim. Kendisine genelde hocam diye hitap ederdim. Bir defasında estağfurullah ben hoca değilim. Cahil bir tatlıcıyım. Hoca sizsiniz demişti. Bir defasında da Adem Efendi namaz bitip imam olarak tesbihat için cemaate döneceğiniz zaman oturduğunuz yerde dönüvermeyin. Ayağa kalkın, cemaate dönün, cübbenizin önünü kapatın, hafifçe başınıza cemaate selamlayın, sonra oturun. Bu cemaate saygıdır dedi. Ben bu sözden önce teravih gibi yorucu namazlardan sonra cemaate dönerken bazen oturduğum yerden dönüyordum. Ali abinin bu tavsiyesinden sonra hep onun dediği gibi yapmaya başladım diyor Adem Hoca. Bandırmalı Rafet abi anlatıyor. Bir defasında bir dükkanda Ali abinin yanında oturuyordum. Tasavvuf yoluna yeni bağlanmıştım. Ali abi biraz tefekkürden sonra bana Rafet Efendi, çocuğunuz var mı diye sordu. Yok efendim dedim. 8 yıllık evli olmama rağmen henüz çocuğumuz olmamıştı. Ali abi tekrar sordu. Eviniz var mı? Yok efendim, kiradayım dedim. Ali abi, kardeş, Sami Efendimizin yolu çok bereketlidir. İnşallah yakında çocuğunuz da olur, eviniz de dedi. Bir sene içinde ilk kızımız dünyaya geldi. Ayrıca kendi evimizi yapmak da nasip oldu. Yine Ali abi şöyle derdi. Bu manevi yolu ben buldum da bağlandım dememek lazım. Bir Allah dostunun veya anne babanın duası sebebiyle mürşitler bizi bulup bu yola kabul etmişlerdir. Bandırma'da bir abimiz anlattı. Tekke caminin altında bir terzi dükkanına girdim. Tatlıcı Ali abi de içerideydi. Ben içeri girerken dükkanın kapı eşiğine basarak girmişim. Ali abi, kapının eşiğine basmak doğru değildir. Orası Yunus Emre Hazretlerinin boynunun makamıdır buyurdular. Şeyhinin dergahına gidince kapıyı atıyor ya. Bandırmalı emekli müftü Mustafa Oyan hocamız anlatmıştı. Ali abinin bir dostu ve ihvan kardeşi vefat etmiş. Kefenlendikten sonra akraba ve dostları son kez görsün diye yüzünü açmışlar. Ali abi mevtanın kulağına eğilip Hacı babalara selam söyle demiş. Kastettiği Mahmud Sami Efendi'den önceki şeyhi Ayhıskalı Ali Haydar Efendi ve onun şeyhi Bezzaz Ali Rıza Efendi'ymiş. Bir hafta sonra seher vakti zikir ve evradıyla meşgul iken o vefat eden dostunun ruhaniyeti çıkıp gelmiş. Ali abiye şöyle anlatmış. Beni güzel yüzlü insanlar 3 gün boyunca çok güzel yerlerde gezdirdiler. Sonra bir köşke yerleştirdiler. Senin yerin burası dediler. Bir isteğin var mı diye sordular. Küçük kızımı özledim dedim. Sen öldün artık göremezsin dediler. O zaman öldüğümü anladım. O anda yanıma Ali Haydar Efendi ve Bezzaz Ali Rıza Efendi geldiler. Onlara sizin selamınızı ilettim. Memnun oldular. Bana, biz Peygamber Efendimiz'e yakın bir yerdeyiz. Sen bizim yanımıza gelemezsin ama zaman zaman biz seni ziyarete geliriz deyip ayrıldılar. Ali abinin o dostu anlaşılan cennetin 3. katındaymış. Yine Mustafa Oyan hocamız şöyle anlatmıştı. Ali abi son zamanlarında Bandırma'da hastanede yatarken beni çağırtmış. Gittim, kucaklaştık, ağlaştık. Bana Mustafa Efendi, geçenlerde Noter Latif Efendi geldi. Ali abi dedi, öbür aleme gitme sırası size gelmişti. Ama ben ayrılığınıza dayanamayacağım için sizin sıranızı almayı talep ettim. İnşallah önce ben gideceğim dedi. Tatlıcı Ali abinin en sevdiği kişilerden biri Selçuk Eraydın Hoca, diğeri Bandırmalı Noter Latif Efendi'ydi. Selçuk Hoca'nın vefatından sonra Ali abi, Selçuk gitti, sanki vücudumun yarısı ölmüş gibi oldu. Diğer yarısını tutan da Latif Efendi'dir. O da ahirete giderse herhalde yaşayamam derdi. Ve öyle oldu. Latif Efendi'nin vefatından 1-1,5 ay kadar sonra Ali Efendi de vefat etti. Mekanı cennet olsun, Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin.
Hocam Allah razı olsun. Gerçekten bu hatıraların böyle kayda alınması bundan sonra gelecek nesiller için de güzel birer örnek, güzel birer önünde bu örneklerle birlikte hareket edecek güzel misaller oluşturuyor. Hocam bir sorumuz var. Sema ve devran zikrinin ayet ve hadisten delili var mıdır diyor dinleyicilerimizden bir tanesi. Bununla başlayalım hocam, buyurunuz.
Evet, Mevlevi tarikatında sema var. Dervişler, semazenler sema ediyorlar. Diğer bazı tarikatlarda da var. Devran zikri işte Kadiri, Halveti gibi tarikatlarda ayakta yapılan bir tür zikir. Bazen ayaktaki bu zikir kol kula geçip bir halka olup dönme şeklinde de olabiliyor. Devran, devretmek de bundan bir geliyor biraz. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ diye bir ayet var. Yani o müminler ayakta, oturarak ve yatarak Allah'ı zikrederler. Allah'ı anarlar. Demek ki zikirde ayakta olabilir, oturarak olabilir, yatarak olabilir. Zaten bir insan 3 hali vardır. Ya ayaktadır, ya oturur, ya yatıyordur. Dolayısıyla her halde, her durumda zikir olur. Sadece hani çöplük gibi şeyde birkaç yani tuvalet gibi şeyler hariç. Onun haricinde insan her mekanda efendim her durumda Allah'ı zikredebilir. Namaz her zaman kılınmaz. İşte namazın vakti gelecek mesela farz için. Nafile namaz bile olsa koşarak namaz kılınmaz. Yürüyerek namaz kılınmaz ama yürüyerek zikir olur. Hem yürürsün hem zikredersin, Allah dersin. Hatta denize yüzerek zikir olur. Her kulaç atışta bir Allah de, bir Subhanallah de, bir manisi yok. İşte bu ayette geçen kıyamen kelimesinde onlar ayakta zikrederler diyor. Devran zikri ve sema ayakta bir zikirdir. Özellikle sema aslında bir zikir meclisidir. Semazen kendi etrafında her dönüşünde içinden kalp ile Allah der. Ama kalp ile söylediği için, diliyle söylemediği için bunu insanlar duymazlar. Duymadıkları için de sadece bir görsel manzaraya bakarlar. İşte adam biri dönüyor gibi görürler. Halbuki sema bir sessiz kalbi zikirdir. Hakiki sema zenlerden bahsediyorum. Kebapçıların açılışındaki dönemlerden değil. Ha, ayetten delili budur. Onlar ayakta zikrederler diyor. Hadisten delili efendim Hudeybiye anlaşması oldu. Yani Mekke'nin fethinden önce Müslümanlar Medine'den gelip Mekke'de umre yapmak veya hac yapmak istiyorlardı. Efendim fakat o sene Mekkeliler bunu kabul etmedi. Seneye, bir dahaki sene gelip yapabilirsiniz dediler. Bir anlaşma yapıldı. O anlaşmadan sonra Müslümanlar Medine'ye dönerken Mekke'de olan bir kız, Hazreti Hamza'nın kızı, koşup Müslümanlara katıldı ve Medine'ye geldi. Hazreti Hamza Uhud'da şehit olduğu için bu kız yetimdi. Medine'ye geldiğinde bunun akrabaları, işte amcadır, eniştedir vesaire akrabaları, bu kız çocuğunun bakımını kim üstlenecek diye kendi aralarında bir müzakere yaptılar. Hazreti Ali dedi ki ben akrabasıyım, ben bakayım bu kızcağıza. İşte Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali'nin abisi, dedi ki işte ben onun akrabasıyım, benim hanımım da onun teyzesidir. Yani hem hanımdan hem bizim taraftan akrabamızdır. Biz bakalım bu yetimin bakılmasını biz üstlenelim dedi. Zeyd ben de akrabasıyım, ben bakayım dedi. Ve sonunda dediler ki Peygamber Efendimiz'e soralım, o ne derse onun sözüne tabi olalım. Geldiler Mescid-i Nebevi'ye, Peygamber Efendimiz'in yanına. Peygamber Efendimiz Cafer-i Sadık'a dedi ki sen dedi benim ahlakıma çok benziyorsun, benim karakterime çok benziyorsun, artı bu kızcağızın, bu yetimin hem senin tarafından akraba hem hanımın tarafından akraba, teyzedir senin hanım, onun teyzesidir, teyze anne gibidir, bu kızcağızın bakımını sen üstlen dedi, Cafer'in ailesine verdi. Cafer bu hem yetimin onlara verilmesi hem de Peygamber Efendimiz'in kendisine sen benim ahlakıma benziyorsun, bana benziyorsun demesinden dolayı çok memnun oldu. Heyecanından yerinde duramadı, ayağa kalktı, keyfinden seksek oyun derler. Yani tek ayak üzerinde hoplayıp zıplayıp dönmeye başladı. Onun bu keyfi üzerine Peygamber Efendimiz bu sefer diğerlerine, Hazreti Ali ve Zeyd'e de, onlara da iltifat etti. Ahmet bin Hanbel'in Müslim'deki rivayete göre onlara da övücü, medhedici sözler söyledi. Hazreti Ali de keyfinden ayağa kalktı, seksek oynadı. Zeyd de ayağa kalkıp tek ayak üzerinde oynayıp döndü diye Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde böyle ilavesi var. Şimdi işte hadisten devran ve sema'ın delili olarak sufiler bu rivayeti kullanıyorlar. Daha başka rivayetler de var. Temelde bunu kullanıyorlar. Yani bir insan heyecandan, mutluluktan, şevkten efendim kendini tutamayıp ayağa kalkıp dönebilir, zıplayabilir, hoplayabilir. Bunun sahabe içinde örnekleri vardır. Zaten devran ve seman da aslı budur. Hazreti Mevlana Kuyumcular Çarşısı'nda dönmüştü. Konya'da Kuyumcular Çarşısı var. Oradan geçerken kuyumcular küçük çekişlerle altına tak tak tak diye vurarak şekil veriyorlardı. Bilezik, kolye bir şeyler yapıyorlardı. Hazreti Mevlana bu sesleri adeta hak, hak diye duydu. Hak Teala gibi. Vecde geldi. Yerine duramadı. Dönmeye başladı. Çarşının içinde sema etmeye başladı. İşte sema, gerçek sema budur. Yani coşkunluk, vecd halinden dolayı yerinde duramayıp hoplamak, dönmek, zıplamak. Devran da temelde budur. Ha sonraları vecde gelmese bile işte pazartesi akşamı dergahta falan saatte işte sema edelim gibi o gelenek haline gelmiş, yapılmış. Usulüne göre yapılırsa o da makbuldür. Efendim ama gerçek sema ve gerçek devran doğaçlama olur. Kendiliğinden olur. Bir vecdin, coşkunun baskınlığıyla olur ve bunun örnekleri de insani bir şeydir bu. Yani Halis'ten örneği olmasa bile, öyle değil mi? Halis'ten örneği olmasa bile insani bir şeydir bu. Yani adam der ki bir haber duydum, başımdan kaynar sular dökülmüş gibi oldu diyor. Veya bir üzücü haber duyuyorsunuz, ağlıyorsunuz. Sevinçli bir haber duyuyorsunuz, yahoo diye bağırıp havaya sıçrıyor. Kep fırlatıyor.
Evet.
İşte niye o sevinç, yani ben mezun oldum diye sevincinden işte tasvip etmiyoruz ama yani batı taklidi o kep fırlatma. Ama yani güzel, neşeli bir haber duyunca insanlar ayağa fırlıyor.
Maç izleyenler gol olunca maç izliyorlar.
E şimdi bu insani bir şeydir. Ama hani bazı molla kesimi illa ayetten delil var mı, hadisten delil var mı derince biz de mecburen işte ne yapalım diyoruz. Bak işte şu ayet var, kıyamet vakıodan, şu hadis var diyoruz. Yoksa tasavvuf insani bir şeydir. İnsani duygular olan şeyde yani illa efendim ayet hadis bile olmaz, gerekmez. Ama işte örnekte de var yani, sahabede de böyle heyecanla hoplayıp zıplayıp tek ayak üzerinde dönen, oynayan kişiler olmuştur.
Belki de hocam bu biraz önce bahsettiğiniz o grup, hani şu günümüzde yanlış uygulamalar var ya, biraz önce siz de buyurdunuz. Mesela kebapçı açıyorlar, sema zikri yaptırıyorlar orada. Başka bir ortam oluyor, işte düğün yapıyorlar, orada bir tane geliyor işte dönmeye başlıyor vesaire. Bu hani zikir artık bir şekilde, hatta onun sonunda ticarete dönüyor vesaire. Hani o güzel olan şeyi çirkin olan bir şeyle birleştirince o güzelliği unutuluyor. Belki bununla alakalı bir şey olabilir
ama
bu durum.
Ama yani istismar her yerde olur.
Evet.
Peygamberlik güzel bir müessesedir. Ama sahte peygamberler çıkmış mıdır tarihte? Çıkmıştır. Şimdi sahte peygamberler çıkmış diye peygamberlik kötüdür diyor muyuz? Demiyoruz.
Demiyoruz.
Peygamberlik haktır, gerçektir. Cenab-ı Hakk'ın gerçek peygamberleri vardır diyoruz. Allah hepsine razı olsun diyoruz. Ama sahte peygamberlerin de Allah müstahakını versin diyoruz. İşte bunu ayırmak lazım. Yani iki tane sahtekarı veya para için döneni görüp bütün semaa, bütün mevlevi kültürüne, hatta bütün tasavvuf kültürüne muhalif olmak çok cahilce bir şey. Ama maalesef bunları yapanlar oluyor.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuza geçecek olursak, din konusunda konuşan birçok hoca var diyor bir dinleyicimiz. Vatandaş hani bu konuda ne yapacak, bizler ne yapacağız? Özellikle Ramazan aylarında programlar oluyor. Evet, programlar oluyor. Diğer zamanlarda hani televizyonlarda ve diğer kanallarda birçok program oluyor. Ve insanlar da açıkçası hocam, sizin de müşahedeniz bu yöndedir umarım, çokça ilgi gösteriyorlar. Yani belki de hani kendilerine de bir kapı bulmak için midir onu bilmiyorum ama dinleyicimiz bir merak etmiş. Vatandaş bu konuda ne yapacak
efendim,
diye soruyor.
Bizim toplumumuz çok konuşan, çok dinleyen, az okuyan bir toplum. Bir defa okuyacağız. Ehl-i sünnet itikadını okuyacağız. İlmihal okuyacağız. İlmihal bilgilerinden efendim, özellikle Diyanet'in ilmihallerinden Kur'an, sünnet ne diyor? İtikatta neye inanmak lazım? Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı nedir? Bunları düzgün öğreneceğiz. Bunlara aykırı konuşanları da kabul etmeyeceğiz. Çünkü günümüzde bir kültür savaşı devam ediyor. Batılı güçler sadece topla, tüfekle savaşmaz. Kültür savaşı yapar. Fakat bu kültür savaşında hocaları kullanıyor. Din üzerinden yürüttüğü savaşta ve İslam'ın omurgası, ana iskeleti Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. Ehl-i Sünnet'e saldırıyor. Ama kendisi değil. Satılmış bazı kafalar üzerinden, kalemler üzerinden. Bazılarını parayla, alkışla, iltifatla efendim kandırıyor. Bazı hocalar da işte halif tuğraf, yani muhalefet et, aykırı şeyler söyle ki meşhur olasın fehvasınca abuk subuk konuşmaya başlıyorlar ve bunlar destekleniyor. Kimisine dernek açılıyor, kimisine vakıf açılıyor, kimisine televizyon kanalı açılıyor, kimisine radyo açılıyor. Bu tür böyle aykırı, sapkın görüşleri olanlar destekleniyor. Hatta bir kısmı yurt dışında villalarda oturtuluyor, destekleniyor. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Onun için dinleyicimizin sorusu haklıdır. Ben Mehdi'yim diyen, ben peygamberim diyen insanlara bugün televizyon kanalı kuruluyor. Ehl-i sünnet vel cemaati söven, İslam alimlerine söven insanların radyosu, televizyonu, kitapları basılıyor. Hangi parayla? Kim destekliyor? Bunlar bir kısmı biliniyor. Bir taraftan bir işte Körfez ülkelerinden Vahhabi ideolojisi gençler üzerinde pompalanıyor. Vahhabilik Osmanlı'yı yıkmak için kullanılan bir ideolojiydi. Lawrence'lerin, batılı ülkelerin kurduğu ve kullandığı bir düşünce sistemiydi. Bugün de yine İslam'ı bölmek, parçalamak, radikalize etmek, ekstremist aşırı fikirleri öne çıkarmak, sonra aha işte İslam bu, terörist demek için yine Batılıların kullandığı bir şeydir. Ama bizim saf Müslüman kardeşlerimiz, ben Selefiyim, işte akideyi tasih ediyorum zannıyla gavurun bu oyununa geliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Gavurun bu oyununa geliyorlar ve bu Vahhabi zihniyetinin en temel özelliklerinden birisi Maturidi, Eş'ari gibi Ehl-i Sünnet'e saldırmaktır. İkincisi tasavvufa saldırmaktır. Üçüncüsü Osmanlı kültürüne saldırmaktır. Osmanlı kültürü içinde Mevlüt de vardır, Itri de vardır, ona saldırmaktır. Bir kısmı saf saf efendim ben İslam'a hizmet ediyorum zanneder. Halbuki gavurun, İslam'ın omurgası olan Ehl-i Sünnet'e saldırttığının ve kullanıldığının farkına varmaz. Onun için ne yapacak dinleyicilerimiz? Okuyacak. İlmihal okuyacak. Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesini okuyup öğrenecek. Her hocayı dinlemeyecek. Süzecek. Bugün hasta oluyoruz. Ameliyat olacağız. Acaba bu ameliyatı Türkiye'de en iyi kim yapar diye doçenti var mı? Profesörü var mı diye araştırıyoruz değil mi? Din bizim ebedi saadetimizin vasıtası. Onu da araştıracağız. Her hocayı dinlemeyeceğiz. Okuyacağız.
Şöyle bir durum var hocam. Özellikle hani bu 45'li 50'li yıllardan 80'li 90'lı yıllara kadar işte bir doğan bir neslin büyük bir çoğunluğu hani bunu hani çevremizde de rast gelmişizdir. Anadolu'da çokça var. Şehir merkezlerinin hani şeyinde, uzaklarında vesaire. Şehir merkezlerinde de var. Onu müşahede ediyoruz. Yani dini eğitimden uzak kalmışlar maalesef. Hani ülkedeki durumlardan vesaire dolayı. Ve açıkçası hani benim yakın çevremde de var öyle insanlar. Okumak deyince aklıma geldi de. Yani normal hani Kur'an-ı Kerim işte Elif Ba vesaire onlar haricinde Türkçe kaynak kitaplardan da açıkçası eline kitap alıp okuma şeyi yok. Yani böyle
kitap
bir...
Kitap da yoktu, yasaktı da. Evet. Bir kısım din eğitimi yasaktı. Elif Ba okuman yasak oldu, günler oldu bu ülkede.
Ve bundan dolayı da hani biraz daha böyle vaaz noktasında sesi gür çıkan, insanların hoşuna gidecek şeyler ve farklı şeyler söyleyen, biraz önce de buyurduğunuz gibi insanların peşinden gitmeye başladılar ve bu onlara daha cazip geldi. Ondan dolayı da hem kolay olanı bu. Çünkü dinleyerek öğreniyorsunuz. Hani okuma yok, yazma yok, işte araştırma yok vesaire. Birisi anlatıyor, siz dinliyorsunuz. Ve sonra bilenden daha iyi bilen olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu noktada da okumak hani insanları açıkçası çok böyle içinde buldu, kendini içinde buldukları bir faaliyet olmuyor. Burada başta o sorudaki şeye gelecek olursak hani doğru hocayı bulmak belki işte orada önemli bir şey olacak. Orada insanlar ne yapması gerekiyor? Yani baktığında bir şey yani çok fazla din adına bir şey bilmeyen bir insan nereden bilecek onun doğru şeyi anlattığını?
İşte en azından ilmihal okuyacak, Diyanet'e soracak. Yani Diyanet işte devletin kurumu. Güvenilir hocaları soracak. Güvenilir hocaları takip edecek. Bir insan ve şöyle söyleyeyim. Çok fazla medyaya çıkıyorsa, medyatikse şüphelensin bak. En pratik bu. Çok fazla medyatikse bir insan şüphelensin ondan. Niye bu adam sürekli televizyona çıkarılıyor? Özellikle İslam'a hizmeti prensip edinmeyen bir kısım kanallara, bir kısım televizyon kanalları var. İslam'a hizmet gibi bir derdi yok. Ama bu kanallar bir hocayı her hafta veya hafta birkaç defa bir hocayı çıkarıyorsa şüphelensin mesela. Bu kanalın, bu televizyonun İslam'a hizmet gibi bir derdi yok yayın politikasına baktığım zaman. Peki niye bu adamı her zaman çıkarıyor dese şüphelensin yani. İsim vermeye gerek yok. Genel prensipte konuşuyoruz.
Evet.
Genel prensip.
Eyvallah hocam. Peki hocam bunun haricinde okumak haricinde alternatif olarak başka dinleyicilerimizin ve vatandaşın yapması gereken faaliyetler neler?
Efendim tabii ki istikamet ehli insanları sohbetlerini dinlesinler. Bunlar çevrede var. Efendim istikamet dediğimiz takva aynı zamanda. Kur'an sünnet çizgisinde takva ehli insanlarımız vardır. Hoca efendiler vardır. işte tasavvufi sohbetler olabilir. Kitaplardan klasik eserler okusun. Yani gençler, özellikle gençler için söylüyorum. Yani gençlere sorurum, ne okuyorsunuz? İşte dün yazılmış kitapları, bazı popüler kitaplar. İmam-ı Gazali'nin Kimya-i Saadet'ini okudunuz mu? Yok. İhya-ül-Müddin, adını duydum ama okumadım. Kuşeyri Risalesi yok. O yok, bu yok. Yani işte fıkıhtan, bir klasik bir fıkıh kitabı. Hadisten, işte Riyazu Salihin gibi klasik, eskiden yazılmış bir hadis kitabı. İşte tasavvuftan Mesnevi gibi, Kuşeyri gibi, İmam-ı Gazali'nin eserleri gibi. Yani klasikleri okuyan kişi bir formasyon sahibi oluyor, temeli oluyor. Temeli olunca da rüzgarlardan etkilenmiyor. Veya yanlış bir rüzgar varsa, ya benim okuduklarım biraz ters geliyor bu diyor, hemen fark ediyor. Bakın, alim olması şart değil. Çok okuması şart değil. Ama işte arif insanların, müttaki insanların, istikamet ehli hocaların sohbetinde bulunmuş veya bazı eski klasik eserleri okumuş bazı insanlar, kulak dolgunluğu bile olsa oradan cızırtılı bir ses, yanlış bir görüş oldu mu hemen fark ediyor. Bu bizim görüşümüze pek benzemiyor diye hemen anlıyorlar. Onun için klasik eserleri okumak efendim önemli. İstikamet ehli insanların, hoca efendilerin sohbetinden istifade etmek önemli. Böyle.
Eyvallah. Muhterem hocam, inşallah bugün programımızın sonuna gelmiş olduk. Yaklaşık Dervişin Günlüğü programı Ekim ayında başlamıştı geçtiğimiz yıl. Bu programla birlikte yaklaşık 40 programa yakın bir dinleyicilerimizle paylaştığımız anılar, hatıralar, sohbetler oldu. Sizlerin sohbetlerinden ve anılarınızdan, hatıralarınızdan bugünkü programda olduğu gibi istifade etmiş olduk hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımız bu sezonun son programıydı. Bizleri dönem içerisinde dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Gününüz hayır olsun. Selametle kalınız efendim.